İnsan kendine körken, tüm uğraşlarında bilinçsiz bir karanlığı taşırken yolunu düzgün bir şekilde nasıl görebilir diye soruyor Jung. Merhabalar dostlarım. Podcast'imin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Her zaman söylediğim gibi umuyorum ki şu an çok çok iyisinizdir. Ama eğer şu an kendinizi çok da iyi hissetmiyorsanız, kendinizi sıkışmış, yetersiz veya değersiz hissediyorsanız ve bu bölümü açtıysanız, benimle buluştuysanız ki genelde nereden bildiğim sakın sormayın. İnsan kendini böyle hissettiği anlar, sıkışmış ve bunalmış anlarında, bir yürüyüşteyken mesela veya evde bulaşık yıkarken, temizlik yaparken bu tarz podcastleri dinlemeye daha yatkın oluyor bence. Böyle dertleşir gibi sanki. Ve işte şimdi siz de öyle bir anınızdaysanız umuyorum ki bu bölümü dinledikten sonra kendinizi bir tık da olsun daha iyi hissedersiniz. Bu bölüm benim 2024 için ilk bölümüm. Aslında bu bölümden önce planlarımın arasında 2024 hedefleri, yeni yıl hedefleri tarzında, işte hadi kendimize hedefler koyalım tarzında bir bölüm kaydetmek vardı. Böyle bir bölüm kaydetmeyi düşünüyordum. Çünkü ben özellikle sevdiğim içerik üreticilerinin bu tarz videolarını, işte podcastlerini dinlemeyi, izlemeyi falan çok severim. Kendim ne yapmak istedim? Hatta Instagram'da bir Reels paylaşmıştım. 2024 hedeflerini belirlemekte zorlanıyorsan ilk önce işte 2023'te neler yaptığına bak diye. Çünkü bomboş bir sayfayı önünüze aldığınızda o sayfa size bakar, siz ona bakarsınız. Yapmak istediğiniz şeyleri düşünürsünüz. Hayatınızda olmak istediğiniz yerleri düşünürsünüz önünüzde o boş sayfa açıkken. Sonra işte hedefleri yazmaya gelir sıra. Ama nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. En önemliden mi başlamak gerekir? En kolaydan mı başlamak gerekir? En çok yapmak istediğinizden mi başlamak gerekir? Bilemezsiniz, olabilir. İşte burada işinizi kolaylaştırmak için bölüm başında yaptığım alıntı gibi kendinize kör olmadan ilk önce geçen yıl neler yaptığınıza bir bakın. Mesela çok çıkmak istediğiniz bir tatil vardı ya da görmek istediğiniz bir yer vardı. Onları yazın mesela ya da İzlediğiniz, sizde en çok etki bırakan filmleri yazın. İlk defa denediğiniz bir şey varsa onları yazın. Sizin için çok önemli bir gün olmuştur, unutamadığınız bir gün olmuştur. Onu yazın. Bir sokak hayvanına yardım etmişsinizdir. Onun hayatını değiştirmişsinizdir belki. Bu da bir başarıdır. Onları yazın. Artık sizin için ne önemliyse onları yazdığınızda göreceksiniz ki sizin için önemli olan şeyler bir araya gelmiş. Hepsi size bakıyor. Ve bunları yazmak uğraşlarınızda bilinçli olmanızı sağlıyor. Yani eğer hala hedeflerinizi yazmadıysanız veya işte 2024 için bu tarz şeyler yazmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben sadece küçük bir tavsiye vereyim dedim bölümün başında. Ben öyle yapmıştım. Bu arada hala geç değil. Hatta zaten belki bu bölümü aranızda 2024'ün ortasında, sonunda veya çok daha sonra dinleyecek olanlar olabilir. Bunlar tabii ki sadece 2024'ün başı için geçerli değil, hiç fark etmez. Önemli olan ne zaman, hangi gün kendinize hedefler koyduğunuz değil, ne zaman olursa olsun kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin gerçekçi olması bana kalırsa. Ve kendinize hedefler belirlerken omuzlarınıza gereğinden fazla yük yüklemek, potansiyelinizi harcamamak için böyle kendinizin suyunu sıkarcasına her şeye gücünüzün yetmesi gerektiğini düşünmek insanda büyük bir ruhsal yorgunluk yaratıyor bence. Etrafımızda kime baksak yorgun, her zaman yorgun. Belki taş taşımıyor kimse, evet, ama çok yorgun herkes artık. Herkesin ağzında bir çok yorgunum, bugün çok yoruldum, çok fenayım lafı var. Çünkü artık fiziksel yorgunluğun yanında ruhsal bir yorgunluk var üzerimizde ve insanı en çok yaralayan şey fiziksel acı değil, haksızlığın, mantıksızlığın verdiği ruhsal ızdıraptır diyor mesela Viktor Frankl İnsanın Anlam Arayışı kitabında. Biz sürekli çırpınıyoruz, sürekli bir şeylerin peşinde koşturuyoruz, her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Tabii ki gelecek kaygımız yaptırıyor bize bunu aslında. Çünkü önümüzü görememek ve sıkışmışlık hissi insanda gelecek için heyecan değil, kaygı yaratıyor maalesef. Bahsettiğim tüm bu omuzlarınıza yük olan duygularla tek başına savaş vermek çok zor. Her zaman söylüyorum bunu, bir uzman desteğinin yerini hiçbir şey tutmaz. Ne podcast dinlemek, ne film izlemek, ne başka bir şey. Ben mesela ilk terapimi pandemi döneminde almıştım. Online terapiydi ve sebebi kendimi o günlerde çok yalnız, çok yetersiz hissediyor olmamdı. Aslında bakarsanız yalnız değildim. Yani etrafımda insanlar vardı, iletişimde olduğum insanlar vardı. Tabii ki pandemi olduğu için daha az iletişimde kalıyorduk insanlara, daha az görüşüyorduk ama bazen Etrafınız ne kadar kalabalık olursa olsun anlaşılmıyor olmak sizi dünyanın en yalnız insanı gibi hissettirebilir. Ve yeri gelmişken bu bölüme sponsor olduğu için Hayvel'e çok teşekkür ederim. Aklınızda, zihninizde çözemediğiniz bazı şeyler vardır. Yerine oturmayan taşlar vardır. Hayatınızın belirsiz bir dönemindesinizdir. Ve bazen etrafımızdaki insanlarla her şeyi konuşmak da mümkün olmaz. Herkesin hayattaki öncelikleri farklı. Bizim için çok büyük sorun olan bir şey başkası için önemsiz olabilir, önemsiz kalabilir. Bu yüzden de kendinizi böyle çıkmazlarda hissettiğinizde yalnız ve çaresiz olmadığınızı terapi alarak anlayabiliyorsunuz. O aydınlık günlere kavuşabiliyorsunuz. Terapinin en zorlu kısımlarından biri bence o karar verme ve başlama aşaması. Doğru psikoloğu bulmak çok zor geliyor olabilir ilk başta ama Hayvel'de herhangi bir ödeme yapmadan psikoloğunuzla bir ön görüşme hakkınız var. Ve bu 15 dakikalık ön görüşme sayesinde psikoloğunuzla uyumlu olup olmadığınızı görebiliyorsunuz. Ve Fatma Onur 10 kodunu kullanırsanız da %10 indirimli bir şekilde terapi seansınızı satın alabiliyorsunuz. Kendinizi duygusal anlamda çok yorgun hissettiğiniz dönemlerde veya günlerde zihniniz bulanıklaşabilir. Çok normal. Bana çok oluyor bu. Ve öyle günlerde etrafınıza bir önce çeki düzen verin. Odanızı toplayın. Kaldığınız, yaşadığınız yeri toparlayın. Yurtta kalıyorsanız yurt odanızı düzenleyin. Aile evindeyseniz kendi odanızı, kendi masanızı toparlayın. Dolaplarınızı açın bir bakın. Atılacak, ayrılacak bir şeyler var mı? Eşyalar var mı? Onları ayarlayın, onları ayırın. Kütüphaneniz mi var? Kitaplarınızı baştan bir yerleştirin bir bakalım. Tozunu falan alın böyle. Çünkü bazen eşyaların dağınıklığı ve fazlalığı bile bize duygusal anlamda yük olabiliyor çünkü. Zihninizi toparlamaya etrafınızdan başlayın derim ben. Çünkü bu gerçekten kendiniz için küçük bir adım gibi gözükse de aslında sonrasında yapacağınız işler için çok güzel, büyük bir adım oluyor. Ya da bazen kendimize başkalarının gözleriyle bakıyoruz. Acaba hayatımızdaki diğer insanlar bizi başarılı buluyor mu? Ya da onların gözünde yeterince takdir toplayabildik mi? Mesela ben 20'li yaşlarımın başındayken onay bağımlısı biriydim. Yaptıklarım takdir edilsin isterdim, beğenilsin isterdim. Aferin bana denilsin isterdim. Çünkü onaylanmak isterdim ve bu onaylanma ihtiyacı benim kendime başkalarının gözünden bakmama sebep olurdu. Bu onaylanma ihtiyacımın ilk böyle farkına vardığım zaman benim kariyer koçumla yaptığım görüşmeler sırasında ortaya çıkmıştı ve ben bunu o zaman fark etmiştim. İnsanı gerçekten yönlendiren biri olduğunda hayatta bir şeylerini fark etmesi daha kolay oluyor. Ve bu onaylanma ihtiyacı yüzünden benim kendime dışarıdaki insanların gözüyle bakmamdan dolayı böyle davrandığım zamanlarda kendime aslında şefkat gösterme ihtimalim azalıyordu. Kendime daha acımasız oluyordum. Kendi yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyordum, yeterli bulmuyordum. Yani tabii ben 20'li yaşlarımın başında öyle psikolojik farkındalığı olan biri değildim. Neyi neden yaptığımı da çok bilmiyordum. Sonra işte dediğim gibi hayatıma giren insanlarla, aldığım seanslarla vesaire yaptığım görüşmelerle bunları iyileştirdim. Kendimi beğendirme çabamın aslında onaylanma ihtiyacından doğduğunu sonra öğrendim ben. Ve Aralık ayında beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüş olabilirsiniz. İki üniversiteye konuk oldum ben. Ve sahneye çıkıp bir şeyler anlatma şansım oldu. Hacettepe ve İTÜ'de. Çok çok güzel okullar. İkisi de gerçekten benim için unutulmaz günlerdi. Beni davet ettikleri için gerçekten çok teşekkür ederim tekrardan. Eskiden hep özenirdim böyle insanlara. Sahneye çıkıp konuşan insanlara. Bir kalabalığın önünde bir şeyler anlatabilen insanlara. Keşke ben de bir gün böyle biri olabilsem derdim. Umut ederdim. Hatta zaten hazırlıktayken, yani üniversite hazırlık ve birinci sınıftayken bu tarz etkinlikleri düzenleyen ekipte olurdum. Toplulukta yapardık bunları. İşte bir gün derdim kurumsal hayata başladığımda ben de üst düzey bir yönetici olabildiğimde böyle etkinliklerde konuşacağım, yapacağım derdim, isterdim bunu yapmayı. Ama şu an bakıyorum hayatıma, beklediğimden çok daha erken bir yaşta, hayatımın erken bir döneminde çıktım ben o sahneye. O hayalim aslında benim tahmin ettiğimden daha erken bir şekilde gerçekleşti. Ama ben geçmişime baktığımda, yani çok da geçmiş değil aslında, bundan bir yıl öncesine falan baktığımda ben hep geç kalmışlık hissiyle boğuşan bir kız olmuştum. Aslında hala içimde bir yerlerde o geç kalmışlık hissi var ama bana bu olay şunu hatırlattı, şunu fark etmemi sağladı. Biz bazı şeyler için geç kaldığımızı düşünsek bile hayatta herkesin kendi çizgisi var ve ben bazı şeyler için evet geç kalmış olabilirim. Ama hayata karşı çırpınmayı bırakıp vahvahlanmayı bırakırsam hayat bana yeni kapılar açacaktır. Ama eğer sürekli kendimle savaş halimde olursam, başaramadıklarıma odaklanıp onları gözümde devleştirirsem kendini gerçekleştiren kehanetimi yaratmış olurum. Çünkü hep başaramadıklarımı düşünüyorum. Evet işte ben başaramayacaktım zaten ve gerçekten günün sonunda, yılın sonunda belki başarısız olduğumda şunu diyeceğim kendime. Evet ben zaten en başından biliyordum, zaten başarılı olamayacaktım diye. Bu kendinle savaş halini sürdürdükçe de yeterli gelmiyor maalesef yaptığınız hiçbir şey, başardığınız hiçbir şey. Ve etrafınızdaki insanlar tarafından belki sevilebilmek için bile yeterli hissetmiyorsunuz kendinizi. Ama şunu unutmayın. Hayatınızdaki insanlar sizi gerçekten seviyorsa sizin yeterli olup olmadığınıza bakmaz, sizi koşullarla sevmez, sizi başkalarıyla yarıştırmaz. O gerçek sevgiyi hayatınıza aldığınızda anlarsınız zaten. Gerçek sevgi şüpheye yer bırakmaz, acaba mı diye sordurmaz. Koşullara, kaidelere sığınmaz. Öyle bir sevgiyi bulursanız onu bırakmayın. Çünkü o sevgi size kendi kusurlarınızı bile sevdirir. Kusurlarınız size kusur gibi gelmez. Sizi siz yapan özellikleriniz olur onlar. Onlarla barışırsınız, onları kabullenirsiniz. Zaten sizi seven biri sizi siz olduğu için sevsin. Gerçek sevginin ne olduğundan şüphe duyduğunuz olursa da öyle zamanlarda siz birini gerçekten sevdiğinizde nasıl hissediyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz o kişiye onu bir düşünün bakalım derim. Ve şunu da unutmayın, siz bir oyun hamuru değilsiniz. Başkaları sizi şekillendirmesin. Elbette ki hayatınız değişecek, her zaman aynı kalın, her zaman doğrularınız aynı olsun, tek bir gerçekliğiniz olsun demiyorum. Yaşınız büyüdükçe düşünceleriniz değişecek, öncelikleriniz değişecek. Çünkü gelişeceksiniz, büyüyeceksiniz. Bunlar hayatın olağan akışında olacak şeyler. Belki uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla denk geldiğinizde sen ne kadar değişmişsin diyecek size mesela. Ama sırf bir başkası sizi sevsin diye değil, kendiniz için, kendi yolculuğunuz için değişin. Bu arada bu bölümü çekerken yanımda Engin Gençtan'ın İnsan Olmak isimli kitabı var. Ve değersizlik duygusuyla ilgili olan bölümü okudum. O kısmı okudum tekrardan bu bölümü çekmeden önce. Bu arada bu kitabı okumadıysanız, psikolojiye ilginiz varsa mutlaka okumanız gereken kitaplardan biri bence. Özellikle de bu tarz podcastler dinlemeyi seviyorsanız o kitabı da kesinlikle seveceksinizdir. Değersizlik duygusuyla ilgili olan bölümde şöyle diyordu. Ve aslında bu duyguyu anlatış tarzı, konuya ele alış tarzı benim beklediğimden biraz daha farklıydı. Çünkü hani ben biraz daha şey bekliyordum böyle, eğer değersizlik duygusuyla savaşıyorsanız muhtemelen işte hayatınızdaki insanlar yüzündendir, işte sizin bir suçunuz yoktur falan gibi bir şey okuyacağımı sanıyordum. Ama daha farklı bir yerden yaklaşmıştı olaya ve benim aslında bakış açımı değiştirdi bu. O yüzden çok sevdiğim kitaplardan biri, benim bakış açımı değiştirebildiği için çok temel de bir kitap zaten. Muhtemelen duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur ama bu arada duymadıysanız da okumadıysanız da kendinizi kötü hissetmeyin. Bu kitap için olur, başka bir kitap için olur. Kendinizi lütfen okumadığınız kitaplar için, izlemediğiniz filmler için kötü hissetmeyi bırakın. Çünkü artık çağımız öyle bir çağ ki artık herkes her şeyin farkında, artık herkes her şeyi biliyor, süper, her şeyi yapmış herkes. Biz de okumadığımız kitaplar için, izlemediğimiz dizi filmler için, belki bilmediğimiz şarkılar için kendimizi kötü hissedecek duruma geldik. Kendinizi geliştirmeye başladıysanız, sürekli belki verimli olmak istiyorsunuz. 2024 hedeflerinizden biri belki zaten bu, verimli olabilmek, verimli çalışabilmek. Ama lütfen her an verimli olamayacağınızı, insan olduğunuzu, programlanmadığınızı kendinize hatırlatın. Yoksa bunların hepsi günün sonunda duygusal yorgunluğa sebep oluyor. Neyse, şimdi kitaba geri dönüyorum. İnsan Olmak kitabında değersizlik duygusu hakkında şöyle diyor. Değersizlik duyguları yaşayan biri için diğer insanlar ya kendinden üstündür ya da aşağı, eşli yoktur. Bazı insanları küçümser çünkü onlarda kendisine benzeyen bazı özellikler görür. Ve bu insanları hoşlanmadığı benliğini kendisine yansıtan bir ayna olarak algılar. Ama bunun bilincinde olmadığı için onları kendisinden daha değersiz bulur. Aslında başkalarını küçümseyen insan kendini de küçümseyen, dolayısıyla küçümsenmekten korkan biridir. Bir başkasının onu küçümsemesi aslında kendisinin de kendisini küçümsemekte olduğu gerçeğiyle yüzleşmesine sebep olur. Bunu okuyunca dedim ki evet, yani ben bu olaya hiç bu taraftan bakmamıştım. Benim gerçekten bakış açımı değiştirdi bu paragraf, bu bölüm. Ve buradan şunu çıkardım. Bazen hayatımıza bazı insanlar girer. Yakınımız olurlar, olabilirler. Belki bizim ailemizden biri bile olabilirler. Bir akrabamız olabilir, bir tanıdığımız olabilir. Ve bu insanlar belki bizi acımasızca eleştirebilirler. Ne yapsak beğenmezler. Aslında belki o insanlar da içlerinde bir yerde değersizlik duygusuyla savaş veriyor olabilir. Ama siz kimsenin terapisti değilsiniz. Eğer hayatınızda size sürekli kendinizi eksik hissettiren, yanlış hissettiren birileri varsa onlara iyi gelmek sizin göreviniz değil. Yengeç kovası sendromu diye bir şey var. Bu sendromu araştırırken hikayesine denk gelmiştim ve çok hoşuma gitmişti. Onu anlatayım şimdi. Genç bir adam kumsalda yürürken bir balıkçı görüyor. Balıkçının yanına gittiğinde de balıkçının yanında bir kova dolusu yakalanmış yengeç görüyor. Genç adamın ilgisini bir şey çekiyor. Diyor ki yani hani içinde bir sürü yengeç var bunun ve kovanın ağzı sonuna kadar açık. İsteseler kolayca o kovadan yengeçler tırmanarak kaçabilirler. Balıkçı soruyor bunu. Balıkçı da şöyle diyor. Kovada yalnızca bir yengeç olsaydı o yengeç o kovadan elbette ki kaçardı. Ama gördün mü? Kova kalabalık. İçlerinden biri kaçmaya çalışsa diğeri onun ayağından çekip yakalayacak. Kovanın içindeki tüm yengeçler aynı kaderi yaşamaya mahkum. Kaçamayacaklarından eminim. İşte hayatlarımız bazen o kovalara benziyor bizim de. Bazen ait olduğumuz o çember, o kova artık ne derseniz, belki yaşadığınız şehir, belki okuduğunuz okul, belki arkadaş çevreniz sizi tutsak alabiliyor ve oraya sıkışıp kalabiliyorsunuz. Sanki hayatın kapı eşiği gibi orası. Bir iki adım atabilseniz belki kurtulacaksınız. Ama o eşikten belki küçük adımları atamama sebebiniz ayağınızdaki zincirlerdir, görünmez zincirlerdir. Onlar neler olabilir? Bizi koşullarla seven insanlar, bizim başkalarına kendimizi kanıtlama arzumuz, onaylanma ihtiyacımız, etrafımızdaki insanların bizden beklentileri. Bunlar olabilir o görünmez zincirler. Bu yüzden etrafımızdaki insanlar çok önemli. Bizim ayağımızdan çeken, bizi aşağı çeken insanlar var mı hayatımızda? Ben yapamadıysam, ben başaramadıysam o da yapamasın, o da başaramasın diye içten içe düşünen insanlar var mı? Ya da acaba biz o insanlardan biri miyiz? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Hayatımızda küçümsediğimiz insanlar var mı? Varsa neden öyle davranıyoruz? Aslında içimizdeki o değersizlik duygusuyla savaştığımız için mi biz de böyle davranıyoruz diye. Geçen gün de bir alıntı duydum. Bir filmdendi sanırım, iki kişi arasında şöyle konuşuyordu. Biri soruyordu. Varacağın yer mi önemli olan yoksa yolculuk mu? Ben tabii ki burada o klasik cevap verilecek sanmıştım. Varacağın yer değildir önemli olan. Önemli olan yaptığın yolculuktur demesini bekliyordum. Ama karşısındaki adam şöyle cevap verdi. Önemli olan yol arkadaşlığı diye. Hayatta bazı yollar yalnız yürünmez. O zaman yol arkadaşlıkları, bazen yol arkadaşınız aileniz olur, bazen kardeşiniz, bazen bir dostunuz, bazen sevgiliniz olabilir. Yol arkadaşınız her kimse sizi yükselsin bu hayatta. Siz parladığınızda ışığınızdan rahatsız olmasın. Çünkü siz parladığınızda sadece kendi yolunuzu değil, yol arkadaşınızın yolunu da aydınlatırsınız. Ama bazense bazı yollar evet yalnız yürünür. O zaman da kendinizin en iyi arkadaşı olmak zorunda kalırsınız. Böyle zamanlarda da kendinize acımasız davranmamanız gerekiyor. Başarısızlıklarınızla barışmanız gerekiyor. Ve bazen aslında o yolda durmak gerekiyor. Bazı molalar vermek gerekiyor. Yogaya başladığımı söylemiştim size. Ben yogayı her gün kendime böyle sakin anlar yaratabilmek için yapıyorum. Ve genellikle sabah rutinimde 15-20 dakika kadar yapıyorum. Yoganın da bir sürü çeşidi varmış. Onu öğrendim. Yani yoga aslında çok büyük bir dünya. Ve ben aslında çok daha başındayım. İçlerinden bana en uygun olan yoga türü de yin yogaymış. Yin yoga biraz daha böyle sakin, pozlarda uzun kaldığınız, duygularınızı daha fazla harekete geçiren bir yoga türü. Eğer siz de aslında bedeninizi hareket ettirirken, bedeninizi esnetirken, biraz kendinizi rahatlatırken duygularınız da ortaya çıksın istiyorsanız size de yin yogayı öneririm. Ve hatta açıklama kısmına benim yaptığım yin yoga videolarından birkaç tanesini bırakayım. Merak edenleriniz olursa oradan bakabilir, deneyebilir. Belki size de çok iyi gelir. Benim sevdiğim şeylerden hoşlanıyorsanız size de çok iyi geleceğine ben inanıyorum. Her an verimli olacağız diye bazen yapmak istemediğimiz halde, çalışmak istemediğimiz halde sürekli bir şeylerin peşindeyiz. Sürekli kendimize hadi şunu yap, hadi bunu yap, şimdi şunu göndermen gerekiyor, şimdi şuna başlaman gerekiyor, şimdi 100 sayfa kitap okuman gerekiyor, cilt bakımı yapman gerekiyor, arkadaşlarına buluşman gerekiyor, işte şu belgeseli izlemen gerekiyor vesaire vesaire. Sürekli bir şeylerle meşgul ediyoruz kendimizi. Aman hiçbir şeyi kaçırmayalım. Aman her şeye yetişelim. Aman yani. Ama bazen yapmaktan çok zevk aldığınız bir şeye bile bir yerden sonra ara vermek gerekiyor. Çok sevdiğiniz bir diziyi izlemeye ara vermek gibi, çok sevdiğiniz bir yemeği her gün yiyememek gibi. Meşgul olduğunuz her ne varsa bazen kendinize her şeyden uzaklaşabilme lüksünü tanımanız gerekiyor. Bu bir lüks artık. Daha iyi geriye dönebilmek için, toksik verimli olmak için değil, gerçekten verimli olabilmek için her şeyden uzaklaşabilmek, offline olabilmek gerekiyor. Offline olabilmek de yaşadığımız çağda, işte elimizde her dakika telefonun olmasıyla, sürekli bilgisayar başında olmamızla gerçekten artık bir lüks ve bu lükse bizim ihtiyacımız var. Bir de bizim şükretmeye ihtiyacımız var bence. İnançlı bir insansanız zaten şükretmenin her kadim dinde önemli bir yeri olduğunu biliyorsunuzdur ama hani böyle sahip olduklarının farkına varabilmek ve sahip oldukların hala hayatındayken onun değerini anlayabilmek bence şükretmenin somut karşılığı. Bazen insan sahip olduklarının değerini anlamak yerine henüz sahip olamadıklarına odaklanıyor ve onlar için endişe yaşıyor. Acaba buna sahip olabilecek miyim? Acaba benim de olur mu diye. Ben bu farkı anladıktan sonra yazma pratiklerime sahip olduğum için kendimi şanslı bulduğum şeyleri de eklemeye, yazmaya başladım. Vücudum tek parça ve sağlıklı olduğum için şanslıyım. Rahat nefes alabildiğim için şanslıyım. Evimde rahatça çalışabildiğim için şanslıyım. İşte ailem sağlıklı olduğu için şanslıyım gibi gibi. Bu arada yazma pratiği demişken benim hazırladığım bir dijital planner var ve orada bu tarz yazma pratiklerini bulabilirsiniz eğer böyle biraz daha kendinizi motive etmek istiyorsanız. Instagram'da sık sık paylaşıyorum aslında görmüş olabilirsiniz ama eğer görmediyseniz de planner'ın linkini de açıklama kısmına eklemiş olurum. Oradan inceleyebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. 2024'teki hedeflerimden biri benim bu yıl daha fazla podcast paylaşmak. Eğer konuşmamı istediğiniz başka konular varsa mutlaka bana yazın, haber verin. Instagram'dan, mesajlardan bana bunları söyleyebilirsiniz. Burada aslında dertleşiyoruz birlikte. Bu bölümde de sizinle ruhsal yorgunluğumuzdan ve buna sebep olan şeylerden bahsetmek istedim birazcık. Böyle 2024'ün ilk bölümünü böyle tatlı bir şekilde sizinle arayı kapatarak başlamak istedim. Ve size de iyi gelmesini istiyorum bu bölümlerin. En azından birazcık kafanızı dağıtabilin istiyorum. Sanki sizinle oturmuşuz bir kafede kahve içerken karşılıklı konuşuyormuşuz gibi olsun istiyorum bu bölümler. Çünkü bazen en yakınlarımız bizi anlamazken 40 kat yabancı birinin bizi anlaması, hiç yüz yüze gelmediğimiz insanlarla aynı hisleri hissediyor olmak bile bize yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Kendi içimizdekilerle barışmamızı sağlıyor. Kendi içine bakmayı cesareti olmayan herkesin yaşamı bulanıktır diyor Jung. Umuyorum ki o bulanık zihinlerden hep birlikte kurtulacağız. Ve bu bölümde bahsettiğim çoğu duygusal yükün sizin omuzlarınızda da olduğunu biliyorum. Bu yılın ilk bölümüne sponsor olan Hayvel'i tekrardan öneriyorum size bu yüzden. Hayvel'de 800'den fazla uzman psikolog var. Sizin ihtiyacınıza yönelik bir uzman psikologla böyle bir yola başlamanızı çok isterim. Evinizin konforunda istediğiniz her an bu seansları alabilirsiniz, bu seanslara başlayabilirsiniz. Uzman bir psikoloğun yol arkadaşlığı gerçekten paha biçilemez. Fatma Nur 10 kodunu kullanarak da dediğim gibi indirimli bir şekilde seansınızı satın alabilirsiniz. Bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölümü sevdiyseniz, anlattıklarım size iyi geldiyse, sizinle biraz dertleştiysek ve beni birazcık sevdiyseniz Instagram'dan, Spotify'dan, Apple Podcast'lardan artık beni nereden dinliyorsanız, beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bu bölümü Instagram'da veya sevdiklerinizle WhatsApp üzerinden vesaire paylaşırsanız da daha fazla insana ulaşmama katkı sağlarsınız. Bu benim için gerçekten çok çok önemli. Sizi çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. 2024'te çok daha fazla podcast yayınlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.